Ayrım 8. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 74. 59. Ne alese, Abes'le çalışmış olan binbaşı Şirke'nin Paris'e geleceğini söyledikleri zaman çok canı sıkıldı. Bundan daha büyük bir aptallık yapılamazdı doğrusu. Ben burada hapları yaldızlayıp yutturmaya çalışıyorum. Wehrmacht'ın yeniden kurulmasının söz konusu bile olamayacağını, oluşturulacak birkaç tümenin Avrupa ordusuna gireceğini ve tüm komutanın Hitler zamanında itibarı kırılmamış Fransız subayların elinde olacağını söylüyorum. General Davies ise dünkü Nazi'yi hem de işgal yıllarında burada kendine hiç de iyi ün yapmamış bir Nazi'yi yolluyor. Bu koşullar altında çalışılabilir mi? Washington'dan konuya ilişkin bilgi istedi. Gelen yanıtı okuyunca aklı duracak gibi oldu. Albay Donovan, Şirke'nin resmi değil özel bir kişi olarak geldiğini yazıyordu. Ne Amerikan işgal makamlarıyla ne de Bonn hükümetiyle bir ilişkisi vardı binbaşının. Üstelik çok yararlı olacaktı bu ziyaret. Fransızlar, düşüncesiz davranışlarının ve yersiz korkularının Washington'da dikkate alınacağını sanıyorlarsa aldanıyorlardı. Alman ordusunun yeniden kurulması konusu en yakın gelecekte ele alınıp çözümlenmeliydi. Şirke eski Savaşçılar Birliği Başkanı'ydı. Onun Paris'e gelişi hem Almanlara hem de Fransızlara geçmişe ilişkin bir takım yararsız tartışmalara son verip Batı'nın ciddi bir şekilde savunması sorunu üzerinde düşünmesi zamanının geldiğini gösterecekti. Neales karşı koymanın yararsızlığını anlıyordu. Zaten hiç keyfi yoktu. Yazarın kendisine %100 geleceğine dair söz vermiş olmasına rağmen Sartre'ın premiyesine de gitmedi. Robe de Chambre'ını giyip biraz yetişebilmek umuduyla koleksiyonuyla uğraşmaya başladı. Direktuar döneminden bir tabakaya uzun süre baktı. Jüpiter bir boğaya dönüşüyor ve güzel Avrupa'yı kaçırıyordu. Bir boğanın bir kızı alıp kaçması aptalca bir şey. Greklerin kafası neden hep böyle saçmalıklarla uğraşıp durmuş acaba? Şu var ki, Jüpiter'in boğaya dönüşmesi bir anlık bir metamorfoz. Şimdi biz de boğa rolündeyiz ve hiç şüphesiz bu hoş olmayan bir durum. Bu arada Şirke'yi de kabul etmem gerekecek tabii. Ama daha sonra güzelle Tanrı baş başa kalacaklar ve o zaman Avrupa gücenikliğini unutacak, çiçek açacak, gülümseyecek. Şirke Paris'e sabahleyin gelmişti. Ilık bir hava vardı. Paris'in erken ilkbaharı başlıyordu. Şaşkınlık içinde baktı kente. Evler yine öyle gri, kederliydi. Garsonlar kahvelerin verandalarına masa ve iskemlelerini diziyorlar. Çiçekçiler tablolarına minicik menekşe demetleri yerleştiriyorlardı. 7 yıldır burada değildi. Korkunç 7 yıl. Almanya parçalanmıştı. Eski Avrupa yoktu artık. Amerikalılar ve Ruslar birbirlerine karşı koyuyorlardı. Herkes yeni bir savaşa hazırlanıyordu. Atom bombasından konuşuluyor, başa gelecek yıkımlardan söz ediliyordu. Burada ise dünyada sanki hiçbir şey olmamış gibi halı silkeleniyor, küçük kinolar gezintiye çıkarılıyordu. Birden ne kadar yaşlanmış olduğunu hissetti. Tanıdıkları hiç de değişmemişsiniz derlerdi. Bir delikanlı gibi enerjiksiniz. Saçma. 7 yıl önce bu kentten canlı bir insan olarak ayrılmıştı. Gerçi Stalingrad'dan sonraydı bu. Tehlikeyi görmüştü ama savaşı kaybedilmiş saymıyordu. Bir hayat çizgisi vardı. Führer ne söylemişse inanmıştı. Bir oğlu vardı. Şirket soyunun onunla süreceğini sanmıştı. Fransızlarla küçük çocuklarmış gibi konuşurdu. Bazen başlarına vurur, bazen azarlar, bazen cezalandırırdı. Bu kente şimdi ruhsal bakımdan yıkılmış olarak dönüyordu. Onun için ince hesaplar yapmanın, ikiyüzlülük etmenin, geçmişini ayaklar altına almanın ne zor olduğu kimsenin aklına gelebilecek bir şey değildi. Tutsaklığa dayanabilmesinde kendisine neyin yardımcı olduğunu o da bilmiyordu. Geçmişin kalıntıları mı yoksa yaşama gücü mü? Artık hiçbir şeyden emin değildi. Almanların da Fransızlardan daha sağlam ayakkabı olmadıkları anlaşılmıştı. Hayata aynı şekilde kolayca uyuverme, birbirini itip kakma ve herkesin kendini düşünmesi. İdealizm, besbelli görkemli bir lükstür ve bu lüksten ancak talihin lütfu kendilerinden hiç ayrılmayanlar yararlanabilirlerdi. Şirke ayakta kalmıştı. Subayları yüreklendiriyor, Davies'le pazarlık yapıyor, Paris'e geliyordu. Oysa bütün bunların içine tükürüp bir tütüncü dükkan açabilir ya da beynine 2 kurşun sıkabilirdi. Neydi peki bu? İrade gücü mü? Yoksa adalet mi? Ona inanan bir sürü insan vardı. Durmak elinde değildi artık. Tıpkı kurulmuş mekanik bir bebek gibi inanmaya, istemeye, aldatmaya devam etmeliydi. Ama bunlar artık onun hayatı değil, tarihin bir sayfasıydı. Oteline gelince uzun uzun yıkandı. Vücudunu öyle sert, öyle acımasızca ovuyordu ki, yolculuğun tozundan toprağından değil, yılların yükünden kurtulmak istediği sanılabilirdi. Pino düşünüyordu, şirkenin yemeğine kimi çağırsam acaba? Binbaşı ile karşılaşmaktan kaçınmam olanaksız bir şey. Von Maltz her şeyden önce ordu sorununun çözülmesi gerektiğini bahane ederek yan çizip duruyor. Nihaletse habire sıkıştırıyor. Kısacası şeytanın bile içinden çıkamayacağı bir durum. Sıradan bir Fransız için söylenebilecek fazla bir şey yoktur ama bir sağduyusu vardır. Yeni Wehrmacht onun atom bombasından daha çok korkutuyor. Çeyrek yüzyılda iki kez istilaya uğramak şaka değil. Herkesin şansı benimki gibi yaver gitmedi. Çok kişi iflas etti. Son haberler en soğukkanlıları bile telaşa düşürdü. Şirkeyi burada daha kimse unutmadı. Ben şahsen kendi kırgınlıklarımı unutabilirim ama sürüyle kin güden insan var. Komünistler şirkenin geldiğinin kokusunu alır almaz savaş bayrağını açacaklardır. Almanlar bir başkasını gönderselerdi çok daha iyi olurdu. Ama madem ki gelen şirke, o zaman onunla buluşmam gerekiyor. Varsın komuta sorununu bizim askerlerle konuşup halletsin. Ben sıradan bir görüşme çerçevesi içinde kalacağım. Aslında bence yeni bir Alman ordusunun kurulması konusu ayrıntıdır. Önemli olan onların ne düşündüğünü anlayabilmek. Bediye'yi çağırabilirim. Gözünde at gözlüğü yoktur onun. Fabre'ı da çağırsam çok iyi olur ama bilmiyorum gelir mi? Şirke için çok iyi bir paratoner olurdu. Kolay anlarlardı birbirlerini. Şirke'yi güler yüzle ama soğuk ona burada yer olmadığı duygusuyla karşılamalıyım. General Davis istediğini söylesin. Şirke bizi burada koyun kırkar gibi kırkmış bir adamdır. Ona bunu hatırlatmanın gereği yok ama bunu unutmuş görünmek de aptallık olur. Fab önce geleceğini söyledi, sonra telefon edip işi olduğunu, gelemeyeceğini haber verdi. Ama sonunda yine geldi. Pino onu şirkeye tanıştırdı. Monsieur Fab, eksportatör Reunion direktörü. Bediye ekledi ve direniş hareketinin kahramanlarından biri. Şirkenin yüzüne tatlı bir gülümseme yayıldı. Sizinle tanıştığımızda çok sevindim Monsieur Fab. Konuşma bir türlü tutmuyordu ve şirkenin Fransızları kendini ısındırmak için elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen havada bir soğukluk seziliyordu. Şirke, Bolşeviklere tutsaklığın çok zor olduğundan, soğuklardan, ilkel koşullardan, propagandalardan söz etti. Fransa için sözleri ise hayranlık doluydu. Eski bir askerim ben ama Paris'i görünce gözyaşlarımı güçlükle tuttum. Başkentinizin gelişip yüzünün gülmesi tüm insanlık için bir mutluluktur. Pino içinden güldü. Kim öğretti ki buna böyle ince sözler etmeyi? Sakın Bolşevikler olmasın. Ne Bediye'nin anlattığı birkaç fıkra ne içilen şampanyalar havayı bir türlü yumuşatamamıştı. Bediye'nin sözü şirkenin ilgilendiği soruna getirdiği sırada yemek sona ermek üzereydi. Gerçek bir anlaşmaya varmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz biz. Komşuyuz çünkü sizinle ve barışmamızın zamanı çoktan gelmiş bulunuyor. Ama Alman ordusunun yeniden kurulması konusunda Fransızlar hastalık derecesinde duyarlılar. Siz de kabul edersiniz ki Monsieur Şirke tarihin birkaç bölümünü kalemle bir çizgi çekerek silivermek mümkün değildir. Ama Avrupa ordusu derseniz eğer bu başka bir konudur ve bunun üzerinde anlaşılabilir. ''Sizi anlıyorum.'' dedi Şirke. ''Almanlar iyi asker ama kötü politikacıdırlar. Sözün ettiğiniz tarihin birkaç bölümü ise bizim yanlışlarımızın listesinden başka bir şey değildir. Şimdi biz bunu ödüyoruz ve inanın bana ödeme çok ağır koşullar altında oluyor. Fransa'nın hiçbir zaman başına gelmemiştir böylesi. Bu ne bir sitem ne bir yakınmadır. Yalnızca bir saptamada bulunuyorum. Benim için demin de dediğim gibi Fransızların kuşkularını anlamak zor değil ama bana öyle geliyor ki geleceği düşünmek zamanı geldi artık. Halklar hep geçmişle yaşayamazlar ki. Avrupa ordusunun kuruluşunu selamlıyorum ama söyleyin bana tuğlasız ev yapılabilir mi hiç? Lüksemburg'un bile kendi ordusu var. Siz de yalnızca Almanya'ya tanımak istemiyorsunuz bu hakkı. Lüksemburg hiç kimse için bir tehlike olamaz. Alman ordusu da Kızıllardan başka kimin için tehlike olabilir ki? Şimdilik kimse için dedi ama hükümetler değişir, insanlar da öyle. Ben genç sayılmam. Stresman'ın sözlerini duyduğumuz zaman nasıl sevindiğimiz bugünkü gibi aklımda. Oysa 3 yıl sonra Hindenburg tuttu başkalarıyla anlaştı. Ben, sevgili Monsieur Pino, geçmişten değil gelecekten konuşmanın yararlı olacağı kanısındayım. Ama madem ki Locarno'yu andınız, o zaman size şunu söyleyeyim. Stresman da ta o zamanlar Ruslar eğer batıya yürürlerse demişti, silahsızlanmış bir Almanya onları durduramaz. Bu sözler de sanki dün söylenilmiş gibi kulağımda. Sormama izin verin. Kime güveniyorsunuz siz? Yani sizce kim durdurabilir Rusları? Sakın bomba olmasın. O zamana kadar susmuş olan Favre sinirli bir şekilde. Hayır dedi, bomba değil, biz ve müttefiklerimiz. Ben Fransız askerlerini aşağı gören ve gösterenlerden değilim. Fransa'nın teslim oluşunu, onun korkaklığına ve dövüşken olmayışına bağlayanlar ancak saf insanlardır. Ben diplomat değilim, sıradan bir askerim. Bu bakımdan açık konuşacağım. İşgal sırasında bütün onurlu Fransızların bizden nefret ettiğini biliyorum. Ve izninizle bize karşı dövüşmüş kahramanların önünde saygıyla eğiliyorum Monsieur Favre. Biliyorsunuz daha sonra Rusya'ya gittim ben. 1,5 yıl geri birliklerimizi partizanlardan korudum. Fransa'da hiçbir zaman böylesine korkulu heyecanlar yaşamadım. Neydi peki işin özü? Şüphe yok ki Rusların daha cesur oldukları değil. Siz herhangi bir savaş operasyonuna girmediniz Monsieur Favre. Çünkü korkuyordunuz ve korkmakta çok haklıydınız. Çünkü önünüzde komünistlerin bir hükümet darbesi yapmaları tehlikesi dururken bize darbe indiremezdiniz. 40'taki işgal bence tanklarınızın yetmezliğiyle değil, komünistlerinizin çok kalabalık oluşuyla açıklanmalıdır. Cephe gerisinde Torres'in partisinin bulunduğunu bilen bir ordunun savaşması zordur, öyle değil mi? Favre susuyordu. Şirke'nin sözlerini onaylıyor ama bunu göstermek istemiyordu. Şirke'ye karşılık veren Bedi'ye oldu. Çok haklısınız. Birçok şeyin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine ben de inanıyorum. Saar Havzası, Strasbourg. Kızıl tehlikesinin yanında nedir ki bunlar? Yalnız bir şey anlayamıyorum Monsieur Şirke. Neden Avrupa ordusunu kabul etmiyorsunuz siz? Ben kabul ediyorum ama tüm ulusun ruh durumunu göz önüne almak gerekir. Almanlar moral bakımdan yaralı. Korkunç olan Berlin'in yıkılmış olması değil, korkunç olan bir yanda sizin sokaklarınızın yıkıntısı, öte yanda Rusların olmasıdır. İnsanlara bayraklarının, şarkılarının, sancaklarının, ordularının dirildiğini söylemeden, onları coşturmadan ölüme gönderemezsiniz. Ordu konusuna biraz fazla önem veriyorsunuz gibi gelmiyor mu size de Monsieur Şirke? Diye sordu Pino. Biliyorum sizi özel olarak bu konu ilgilendiriyor ama siz yalnızca asker değil politikacısınız da. Eğer sizin dediğiniz yapılırsa çok kısa bir süre içinde Almanya'nın Avrupa'nın koruyucusu değil de silah deposu olacağı görüşüne ne dersiniz? Eğer Alman ordusu olmazsa bu silah deposu sizin dediğinizden de kısa bir süre içinde Rusların eline geçecek. Kim durdurabilir o zaman onları? Amerikan tekniğine büyük hayranlık duyuyorum ama aynı hayranlığı ordular için duyduğumu söyleyemem. Cesur, gözü pek çocuklar bunlar muhakkak ama ne savaş gelenekleri, ne disiplinleri, ne de direngenlikleri var. Sonra sömürge savaşları kahramanlar yaratmaz. Kaldı ki bir Michiganlı için Elbe ya da Ren hattı bir Alman için Cameron'un ifade ettiği anlamdan daha büyük bir anlam ifade etmez. Almanların savaşa gideceklerine gerçekten inanıyor musunuz diye sordu Favre. Evet, inanıyorum. Çünkü savaşı kaybetmiştir Almanlar. Çünkü devletlerini kaybetmişlerdir. Çünkü mutsuzdurlar. Breslauluların, Stettinlilerin oturdukları köylere, Sudet bölgesine giderim ben sık sık. Kendilerine elde silah, eski evlerine dönmek isteyip istemediklerini sorduğumda, geç bile kaldık derler. Sonra yalnızca onlar da değil, hücum tümenlerinin subay ve askerleri, paraşütçüler, pilotlar, Rusya'da bulunan askerler, SS'ler, aralarında elbette alçaklar da vardır ama büyük çoğunluğu dürüst ve gözü pek çocuklardır. Bunların hepsi kızıllardan öç almak için ölüme gitmeye hazır bekliyorlar. Avrupa'yı komünizmden kurtaracak güç bunlardır. Şirke bir dakika kadar durdu, ipek mendiliyle alnını silip bir yudum su içtikten sonra devam etti. Bir seçim yapmalısınız. Eğer Alman ordusunun yeniden kurulmasını kabul etmezseniz, bu kızıllara teslim olmayı kabul etmeniz demek olacaktır. Geçmişi unutalım. Biz sizin için savaşmak istiyoruz. Almanya size eski bir askerin elini uzatıyor. Pino şaşkınlıkla yerinden kalkan ve Şirke'ye gidip onun elini sıkan Favre baktı. Bu kadar duygusal mı bu adam? Benim için sizinle konuşmak kolay değil dedi Favre Şirke'ye. Aramızda çok kan var ama kızılların yok edilmesi için şeytanla bile anlaşmaya hazırım. Eğer 40 kadar sağlam tümen kurabilirseniz yaşasın Alman ordusu diye haykıran ilk ben olacağım. Pino yeniden gürültüyle sümkürerek ben yine de dedi Alman tümenlerinin de katılacağı bir Avrupa ordusunun en çıkar yolu olduğu kanısındayım. Bedi'ye kendisinin de bir şeyler söylemesi gerektiğini anlıyordu ama sorun karışıktı. Kolaylıkla yanılabilirdi. Çok dikkatli olması gerekiyordu. Kadehini kaldırarak. Biz asker değiliz dedi. Ordu ve komuta konularıyla ilgili sorunları çözemeyiz burada. Ama duygularımız, düşlerimiz var. Savaş sırasında Almanlara karşı dövüşmem gerekti benim de. Özellikle bu yüzden Monsieur Schirke ile unutulmaz birkaç saat geçirmekten çok mutluyum. Almanların ruh durumu ile ilgili sözleri beni gerçekten derinden sarstı. Kadehimi dünkü düşmanlarımız ama yarınki müttefiklerimiz şerefine kaldırmak istiyorum. Şirke odasına döner dönmez yattı. Kendini parça parça olmuş duyuyordu. Yine bir takım yalanlar, alçalmalar. Oysa eski gücüm yok artık. Beynime bir kurşun sıkıp işimi bitirmem bile olanaksız. Komünistler hemen yararlanır bundan. Üstelik de hiç kimse Şirke'nin artık tıraş olmaktan, ona buna tatlı diller dökmekten, örgütlemekten bıktığı için yalnızca bu nedenlerden kendini öldürdüğüne inanmaz. Aptallık tüm bunlar. Korkunç derecede aptallık hem de. Bey diye akşam Neales'e Alman'la yediği yemeği anlattı. Neales'in kaşları hafifçe çatıldı. Onun yerine başka birisi olsa çok daha iyi olurdu tabii ama Bereket Şirke hep belli bir taktik içinde tutuyor kendini. Belki de Fabr haklıdır. Tanırım onu, duygulu bir adamdır. Ama yürek de bazen tüm bilgelerden daha bilge oluyor. Şirke'ye görüş ve kanıtlarını kamuoyuna sunma olanağının verilmesi gerekir sanıyorum. Peki komünistler bundan kendi propagandaları için yararlanmazlar mı? Neales gülümsedi. Aklınız fikriniz komünistlerde. Onların yararlanamayacakları şey yoktur. Eğer hep onlara bağırma olanağı vermekten korkup duracak olursak, benim hemen yarın çekip New York'a dönmem gerek. Oysa ben ne sizden, ne Paris'ten ve ne de bende bulunmayan daha bir sürü tabakanın satıldı antikacılardan ayrılmak istemiyorum. Neales ertesi gün Nive'ye telefon etti. Eğer Transok Şirke'ye bir makale ısmarlarsa çok iyi olur. Hayır, politik bir makale olmamalı bu. Yoksa okuyucuların midesi bulanabilir. En iyisi anı türünden bir şeyler yazması. Ne de olsa ilginç bir kişiliği var. Elbette Paris'teki çalışmaları konusunda olmamalı bu. Şöyle Rusya'daki savaş, tutsaklık yılları, kızıl bölge falan gibi şeyler olmalı. Yazının sonuna da Batı'nın savunmasına ilişkin görüşünü ekleyebilir. Şirke'ye gitmek Nive'ye tiksinç bir davranış gibi geliyordu. Aklına bile getirmek istemediği geçmiş yıllar canlanıyordu gözünde. Ne pis bir meslekti bu. Son günlerde iyiye niye boğulur gibi olmuştu. Katlanamıyordu artık Lova. Her gün bilgi istemeler, serzenişler, aptalca bir takım genelgeler. Senatör ajansın parasal işlerini izlemesi için bir de müfettiş göndermişti. Böylelikle de kendisi resmen kayınpederinin bir hizmetlisi durumuna düşmüştü. Transok işinin üstesinden nasıl geleceğini bilmiyordu. Şiir yazması gereken bir adam ne çirkef işlerle uğraşıyordu. Paris'te küçük göbel olarak bulunan Şirke'ye gitmek olacak şey miydi şimdi? Şirke birkaç parça eski moda eşyadan başka hiçbir şeyin bulunmadığı soğuk, boş bir odada kabul etti Nive'yi. Bir viski ısmarladı. Bir süre anılarından konuştular. Sonra suskunluk çöktü odaya. Nive, kutlarım sizi dedi. Başınızdan geçen bunca şeye rağmen hemen hiç değişmemişsiniz. Mumyalar da değişmezler dedi Şirke. Sonra yine sustular. Yandaki salonda birinin piyanoda gam yaptığı duyuluyordu. Nive'in tüyleri diken diken olmuştu. Çok soğuk, nasıl olur da ısıtmazlar buraları. Demek dedi Şirke ansızın, şimdi siz de Amerikalılarla çalışıyorsunuz. Size onları beğenip beğenmediğinizi sormayacağım. Şiirlerinizi anımsıyorum. Ben de onlarla çalıştığım için sizi anlıyorum. Şirke'nin senli benliği Nive'yi kızdırdı. Ben de Monsieur Şirke ister istemez sizinle çalışmak zorunda kaldığım için mutlu olduğumu söyleyemem. Şirke gülümsedi. Muhakkak benim bunu anlamadığımı mı sanıyorsunuz? Benim için bu sırada Paris'e gelmek hiç de kolay olmadı. Ama sorun bu değil. Herkes aldatıldı. Herkes rezil rüsva edildi. Tükürüğe boğuldu. Önemli olan bu. Sözüm size değil. Sizin şiiriniz var. Şiir deyince aklıma geldi. Geçenlerde bir kitapçıya uğradım ama sizin kitaplarınız yoktu. Yeni bir şeyler yayınladınız mı? Yazıyorum dedi Nive yapmacık bir neşeyle ve hemen konuyu değiştirdi. Şirket takılıp kalmıştı Paris'te. Çok değişik insanlar görüşmek istiyordu onunla. Milletvekilleri, askerler, gazeteciler. Transok Ajansı Şirke'nin anılarının yayın hakkını aldığını açıkladı. Aurore'den bir gazeteciyle konuşan Şirke, Alman ordusunda dedi, suç işlemiş kişiler vardı ama bugün herkes görmektedir ki kızıllara karşı beyaz eldivenlerle savaşılamaz. L'Humanité'de Şirke'den söz eden bir makale yayınlandı. Savaşın arifesinde onun Paris'teki eylemleri, Betty, Pino, Gestapo ile ilişkileri hatırlatıldıktan sonra şunlar yazılıyordu. Fransız halkı faşistlerin, Maydanek ve Auschwitz cellatlarının ellerini kollarını sallaya sallaya Paris'te dolaşmalarına ve onlarla diplomat gibi görüşmeler yapılmasına hiçbir zaman izin vermeyecektir. Şirke defol. Makaleyi okuyan şirke gülümsedi. Siz söylemeden de giderdim lanet ülkenizden. Hem de seve seve. Ne çok komünisti varmış namussuzların anlamadım gitti. Anlaşılan bizimkiler kötü çalışmış zamanında. Gestapo için söyleyecek hiçbir sözüm yok. Orada çalışmadım bilmiyorum. Ama şimdi anlıyorum ki hep mıymıntılardan oluşuyormuş bu Gestapo. Boş oldu bir akşam şirke konsere gitti. Programda Bach vardı. Şirke gotik kilise kemerleri gibi çalımlı, sert müziği severdi. Dinlerken düşüncelerini, anılarını, heyecanlarını bir yana bırakırdı. Ara verilince fuayeye çıktı. Onu gören bir gazeteci hemen yaklaşarak sorular sormaya başladı. Şirke daha müziğin etkisinden kurtulamamıştı. Neden sonra kendine gelerek soruları yanıtlamaya başladı. Yüksek sesle konuşuyordu. Gelip geçenler yanında durup onu dinliyorlardı. Rusya'daki savaşın nasıl olduğunu gözünüzün önüne getirebilmeniz bile güç. Kızıllar çocukları bile kışkırtmışlardı bize karşı. Uzun boylu güzel bir kadın yaklaştı şirkeye. Tanıdık bir yüz diye düşündü şirke. Herhalde bir salonda rastlamışımdır. Siz binbaşı şirke misiniz diye sordu kadın. Geniş geniş sırıttı şirke. Şimdi çıkartmıştı kadının kim olduğunu. Sizi yeniden görmek beni çok mutlu etti Madame Berti. Mado şirkeyi çok iyi anımsıyordu. Fransa'nın bağlandığı yerden otladığını söyleyen adamdı bu. Ne yazık ki 44 Ağustos'unda burada değildi. Kurtulmuştu ellerinden bu herif. Şirkeye sert sert baktı Mado. Çevreleri meraklar sarmıştı. Demin dedi Mado, Rus çocuklarını öldürdüğünüzü mü söylüyordunuz? Alın size Fransız kadınından ve şirkenin yanağına sert bir tokat indirdi. Gittiği her yerde şirkeye eşlik eden polis Mado'nun üzerine atıldı. Başka görevliler de geldi ve Mado'yu götürdüler. Herkes bir şeyler söylüyordu. Şirke elini yanağına bastırmış öylece duruyordu. Sonra ziller çaldı ve herkes salondaki yerini aldı. Bach'ın görkemli müziğinin sesi geliyordu içeriden ama şirkenin bunu duyduğu yoktu. Mado'yu götüren polis döndü. Zabıt tutuyorlar, bir araba çağırdım, dinlenmeniz gerek. Evet dedi şirke duyulur duymaz bir sesle, dinlenmem gerek. 8. ayrımın sonu sayfa 84.